Ayrım 49, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 514. Bir parlama, sonunda bir parlama gördüm. 55 derecede Petrova dönüşümünün ortasında bir parlama. Şaşkınlıkla elimi kolumu sallıyorum ve bu sırada sandalyemden yukarı süzülüyorum. 0G kumanda odasında duvarı tekmeleyip yerime dönüyorum. Şimdiye dek heyecanlı bir şey olmamıştı. İyice canım sıkılmaya başlamıştı ama artık geçti. Lan neredeydi? Tamam, sakin, sakinleş, sakinleş. Parmağımı ekranda blipi gördüğüm yere koyuyorum. Petrovaskop'un kertenizini kontrol ediyorum. Ekranda biraz hesaplama yapıyorum ve açısını belirliyorum. Şu anki hizamdan 214 derece yalpada. Yani Tau Ceti Adrian yörüngesel tutulma çemberinden 55 derece uzakta. Buldum. Şimdi sıra daha net bir görüntü yakalamada. Artık iyice canı çıkmış kronometremi takıyorum. 0G zavallıya çok yaramadı ama hala çalışıyor. Kontrolü ele alıp gemiyi flaşın tam zıttı tarafa döndürüyorum. Kronometreyi çalıştırıyorum. 10 saniye boyunca düz bir hizada itiş gerçekleştiriyorum. Dönüyorum, ardından motorları kapatıyorum. Flaştan saniyede 150 metre hızla uzaklaşıyorum ama bunun bir önemi yok. Az önce kazandığım ivmeyi sıfırlamak istemiyorum. Petrovaskopu istiyorum. Kronometre elimde saymaya devam ederken ekrana dikiyorum gözlerimi. Çok geçmeden blipi tekrar görüyorum. 28 saniye. Flash 10 saniye boyunca ekranda kalıyor, sonra yok oluyor. Bunun blip A olduğunun garantisini veremem ama her neyse kesinlikle dönüş sürücülerimin ışığını yansıtıyor. Ve 14 ışık saniyesi uzaklıkta. 14 saniye ışığın oraya ulaşması, 14 saniye yansımanın bana geri dönmesi, toplamda 28 saniye. Bu da yaklaşık 4 milyon kilometre demek. Birden fazla okumayla objenin hızını ölçmenin bir manası yok. Ekrana parmağımı koydum, yaklaşımımla böyle bir şeyi tam olarak belirlemem mümkün değil. Ama en azından rotamı belirledim. 4 milyon kilometreyi 9,5 saatte kat edebilirim. Havayı yumrukluyorum. Evet be, kesinlikle öleceğim. Niye böyle bir şey dedim bilmiyorum. Sanırım eğer Rocky'yi bulamasaydım dünyaya dönerdim. Rocky'yi bulmak için bu kadar çaba harcadığıma şaşırıyorum aslında. Aman neyse, blipi gördüğüm yere doğru rotamı belirliyorum ve motorları çalıştırıyorum. Bu sefer göreceliği hesaplamama bile gerek yok. Lise fiziği yeterli. Yolun yarısında hızlanacağım, kalan yarısında yavaşlayacağım. 9 saat içeriği temizleyerek geçiriyorum. Yine misafir gelecek. Umarım. Rocky ksenonit duvarda açtığım delikleri tıkamak zorunda kalacak ama bu sorun olmaz. Elbette bu gördüğüm flaşın rastgele bir asteroid değil de blip A olduğu varsayımını içeriyor. Bunun üzerinde durmamaya çalışıyorum. Fakirin ekmeği falan filan. Ksenonit alanlardaki çer çöpümü topluyorum. Bu da bitince olduğum yerde kıpırdanmaya başlıyorum. Durup rotamı teyit etmek için bir okuma daha yapmak istiyorum aslında. Ama bu dürtüme boyun eğmiyorum. Bekle işte. Laboratuvarındaki alüminyum taumip çiftliğine bakıyorum. Bir de taumip alanımın içindeki astrofaj lamına. Her şey yolunda. Belki de. Saat çalıyor. Vardım. Aceleyle merdiveni tırmanıp kumanda odasına giriyorum ve dönüş sürücülerini kapatıyorum. Daha sandalyeye oturmadan radar ekranını açıyorum. Radarı tam güçte çalıştırıyorum. Haydi, haydi. Boş ekran. Koltuğa oturup kemeri bağlıyorum. Böyle bir şeyi bekliyordum. Artık iyice yaklaştım ama hala radar menziline girmedim. Daha yeni 4 milyon kilometre seyahat ettim. Radarın menzili bunun binde birine tekabül ediyor. %99,9 tutturamamışım. Ne büyük bir sürpriz. Petrovaskopla etrafı bir kez kolaçan etme vakti. Ama bu sefer flaşla aramda koca bir ışık dakikası kadar mesafe lüksü yok. Diyelim ki flaştan 100 bin kilometre uzaktayım. O zaman ışığın bana geri yansıması için bir saniyeden daha az bir süren var demektir. Ve dönüş sürücüleri çalışıyorken petrovaskopu kullanamıyorum. Şimdi ne olacak? Petrovaskopu kapatmadan astrofaj ışığı yaratmam gerekiyor. Menü seçeneklerine göz gezdiriyorum ama işime yarar bir şey bulamıyorum. Dönüş sürücüleri açıkken petrovaskopu kullanmanın imkanı yok. Bir yerlerde fiziksel bir açma kapatma düğmesi olmalı. Gemide bir yerlerde dönüş sürücüsü kontrollerinden Petrovaskop'a uzanan bir kablo olmalı. Ömrümün geri kalanını bu kabloyu arayıp bulamamakla geçirebilirim. Öte yandan elimdeki tek dönüş sürücüleri ana motorlardan ibaret değil, pozisyon ayarlama motorları, Meryem Ana'nın yanlarında bulunan küçük dönüş sürücüleri, gemiyi yunuslamamı, yalpa vurmamı ve yatırmamı sağlayanlar bunlar. Acaba Petrovaskop bunları önemsiyor mudur? Petrovaskop'u kapatmadan gemiyi sola yatırıyorum. Gemi yatıyor ve Petrovaskop açık kalıyor. Böyle uç etkileşimlere bayılıyorum. Gerçi tasarım ekibi bunu da düşünmüştür. Bu ufak sürücülerden çıkan ışığın Petrovaskop'a zarar vermeyeceğine karar verdiler herhalde. Genel konsepte bakıldığında akla yatkın, motorlar ve pozisyon sürücüleri gemiden uzağa dönük durumdalar ve Petrovaskop'a da ters kalıyorlar haliyle. Petrovaskop'un ana sürücüler açıldığında kapanmasının sebebi az miktardaki kozmik tozdan yansıyan ışık. Daha güçsüz pozisyon sürücülerinden yansıyan ışığın bir sorun teşkil etmeyeceğini düşünmüşler. Bu pozisyon sürücüleri yine de çeliği buharlaştıracak kadar ışık saçıyorlar. Belki blip ağı aydınlatmama yeterler. Petrovaskop'u iskele tarafındaki yunuslama iticisine doğru çeviriyorum. Görünür ışık modu göstergesinde iticinin kendisini bir de görebiliyorum, motoru ateşliyorum. Petrova spektrumunda kesinlikle görünür bir parlama var. Sis içinde bir el fenerini açmak gibi iticinin etrafında genel bir pus var. Birkaç saniye sonra pus sakinleşiyor. Hala orada ama eskisi kadar güçlü değil. Muhtemelen toz ve Meryem Ana'dan sızan eser gazlar, gemiden yayılan minik partiküller, itici yakındakileri buharlaştırdığında ortalık sakinleşti. İticiyi çalıştırmaya devam ediyorum ve Petros bakıp seyrederken gemiyi yunuslama ekranında döndürüyorum. Artık bir fenerim var. Geminin dönüş hızı giderek artıyor. Buna izin veremem. Ben de sancak tarafındaki yunuslama iticisini de çalıştırıyorum. Bilgisayar hemen mızmızlanmaya başlıyor. Gemiyi hem saat yönünde hem de saatin tersi yönünde çevirmeye çalışmanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Uyarılara kulak asmıyorum. Bir dönüşü tamamlıyorum ve hiçbir şey görmüyorum. Pekala, alışkınım. 5 derecelik bir ayarlama yapıp tekrar deniyorum. 6. denememde Adrian tutulma çemberinden 25 derece yukarıda flaşı görüyorum. Hala ayrıntılarını seçemeyeceğim kadar uzakta. Ama benim yunuslama iticime parlayarak cevap veriyor. Tepkime süresini ölçmek için iticiyi birkaç kez aç kapa yapıyorum. Neredeyse aynı anda parlıyor, tahminen saniyenin 1/4 hızla 75 bin kilometre kadar yakınım. Gemiyi flaşa doğru çevirip sürücüleri çalıştırıyorum. Bu sefer körlemesine yol almayacağım. Her 20 bin kilometrede durup kontrol edeceğim. Gülümsüyorum, planım işe yarıyor. Şimdi koca günü bir asteroidin peşinde geçirmediğimi ummalıyım. Dikkatli bir uçuş ve tekrar tekrar ölçümlerle nihayet objeyi radarda görebiliyorum. Gemi işte ekranda, Blip A. Doğru ya diyorum. Gemiye ismini buradan vermiştim. 4000 kilometre uzaktayım. Radar menzilinin hemen kıyısında. Teleskop görünümünü açıyorum ama en yüksek yakınlaştırmada bile bir şey göremiyorum. Teleskop yüzlerce, binlerce kilometre genişliğindeki gök cisimlerini görsün diye tasarlandı. Birkaç yüz metre uzunluğundaki bir gemiyi görsün diye değil. Biraz daha yaklaşıyorum. Objenin hızı Rocky'nin gemisinin Tau Ceti'ye görece hızıyla uyuşuyor. Motorları kapandığı vakit ulaştığı hızla hemen hemen bu civarda olurdu. Bir sürü okuma ve hesap kitap yaparak rotasını da belirleyebilirim ama daha basit bir planım var. Birkaç dakika o yana, birkaç dakika bu yana itiş yaparak bir hızlanıp bir yavaşlayarak objenin hızını yakalıyorum. Hala 4000 kilometre uzakta ama artık bana görece hızı neredeyse sıfır. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü Meryem Ana bana kendi rotasını açıklama konusunda fazlasıyla başarılı. Navigasyon konsolunu açıp bana güncel yörüngeme hesaplamasını söylüyorum. Biraz yıldızları gözleyip hesapladıktan sonra bilgisayar bana tam da duymak istediğimi söylüyor. Meryem Ana hiperbolik yörüngede. Yani herhangi bir yörüngede değilim, kaçış vektöründeyim. Tau-Ceti'nin yer çekiminin etkisinden çıkıyorum. Bu da demektir ki takip ettiğim obje de kaçış vektöründe. Bir güneş sistemindeki objeler ne yapamazlar biliyor musunuz? Yıldızın yer çekiminden kaçamazlar. Yeterli hıza sahip olan objeler zaten milyarlarca yıl önce kaçmışlardır. Bu her neyse, bir asteroid olmadığı kesin. Evet, evet, evet, evet diyorum, dönüş sürücülerini çalıştırıp objeye doğru ilerliyorum. 500 kilometre kadar yaklaştığımda nihayet objeyi daha yakından görebiliyorum. Tek görebildiğim pikselli bir üçgen, genişliğinin 4 katı uzunluğu var. Çok fazla bilgi yok ama bu yeter. Bu blipa, bu profili nerede görsem tanırım. Sırf bu an için Ilyukina'nın vodkasını yanıma aldım. Pipetten bir yudum alıyorum, öksürüyorum. Kahretsin, kız içkisini sert seviyormuş hakikaten. Rocky'nin gemisi sancak tarafımdan 50 metre uzaklıkta. Çok dikkatlice yaklaştım. Koca güneş sistemini gemiye yanlışlıkla buharlaştırmak için açmadım. Saniyede birkaç santimetre hata payıyla hızını yakaladım. Yollarımızı ayırdığımızdan beri yaklaşık 3 ay geçti. Dışarıdan blip a her zamanki gibi ama yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu belli. İletişim kurmak için her yolu denedim. Radyo, dönüş sürücüsü flaşları, hiçbir şeye cevap gelmedi. Mideme bir taş oturuyor. Ya Rocky öldüyse, orada yapayalnızdı. Ya uyku döngüsündeyken olan olduysa. Eridyanlar vücutları hazır olana kadar uyanmazlar. Ya o uyurken yaşam destek sistemleri kapandıysa ve o bir daha uyanmadıysa? Ya radyasyon hastalığından öldüyse? Onu radyasyondan koruyan astrofaj, metan ve taumiplere dönüştü. Eridyanlar radyasyona karşı çok dayanıksızlar. Bir şeyler yapmasına fırsat kalmadan her şey çok hızlı gerçekleşmiş olabilir. Kafamı iki yana sallıyorum. Hayır, o Rocky, o Zeki, yedek planlar yapmıştır. Eminim uyku döngüsü için ayrı bir yaşam destek sistemi hazırlamıştır. Radyasyonu da dikkate almıştır, ne de olsa mürettebatını böyle kaybetti. Peki niye hiç cevap yok? Göremiyor ki, pencereleri yok. Benim burada olduğumu görebilmek için Blip Ağa'nın duyu ekipmanlarıyla etrafı gözlüyor olması gerek. Şu anda uzayda bir enkaz olduğunu düşünüyor. GDF vakti. Milyonuncu kez Orlan'a girip hava kilidinden dışarı çıkıyorum. Hava kilidinin içine de şöyle uzunca bir ip bağlıyorum. Önümdeki uçsuz bucaksız boşluğa bakıyorum. Blip Ağa'yı göremiyorum. Tau-Ceti etrafı aydınlatamayacak kadar uzakta. Geminin nerede olduğu sadece arkadaki yıldızların önünü kapatmasından anlıyorum. Ben uzaydayım ve uzayın büyük kısmında o yıldız ışıkları görünmüyor. Bunu yapmanın kolay bir yolu yok, bir tahmin yürütmem gerekecek. Meryem Ana'nın gövdesinden Blip Ağa'yı hedef alarak kendimi var gücümle ittiriyorum. Kocaman gemi, herhangi bir yerini tuttursam yeterli. Iskalarsam da ilk yıldızlar arası bungee jump'ını yapmış olarak ip beni geri çekecek. Uzayda süzülüyorum. Karşımdaki karanlık genişliyor. Ben hiçbir şey göremeyecek hale gelene kadar önümdeki yıldızlar teker teker yok oluyor. Hareket ettiğimi bile algılamıyorum. Mantıken gemiyi tekmelediğimdeki hızımla yol aldığımı biliyorum. Ama bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Sonra ileride lekeli deseni görüyorum. Nihayet Blip Ağa'ya kaskımın ışığının aydınlatacağı kadar yakınım. Artık geminin gövdesini daha net görebiliyorum. Vakit geldi. Bir şeyleri kavramak için sadece birkaç saniyem var. Geminin gövdesinin o robotun hareket edebilmesi için tutamaklarla kaplı olduğunu biliyorum. Onlardan birini yakalayacak kadar yaklaşmayı ümit ediyorum. Tutamaklardan birini görüyorum, uzanıyorum, bam! Blip Ağa'ya bir GDF elbisesinin vurmaması gereken bir sertlikle tosluyorum. Meryem Ana'yı o kadar güçlü tekmelememeliydim. Bir şeyleri kavramak için gövdenin üzerinde çırpınıyorum. Bir tutamağı yakalama planım hüsrana uğradı. Bir tanesini yakaladım ama sağlam tutamadım. Gemiden sekip geriye doğru süzülmeye başlıyorum. İp arkamda ve etrafımda dolaşıyor. Bir sonraki deneme için gemiye tırmanış vakit alacak. Sonra geminin üzerindeki benden birkaç metre uzakta tuhaf bir çıkıntıyı fark ediyorum. Bir anten olabilir mi? Elimle uzanamayacağım kadar uzakta ama belki iple uzanırım. Gövdeden yavaş ama istikrarlı bir hızla uzaklaşıyorum ve sırt roketim yok. Ya şimdi ya hiç. İpte bir ilmek yapıyorum ve antene fırlatıyorum. Ve bakın siz şu işe ki anteni yakalıyorum. Az önce bir uzaylı gemisini yakaladım. İlmeği sıkıyorum. Bir an anten kopacak diye korkuyorum ama sonra lekeli desenini görüyorum. Anten ya da her neyse ksenonitten yapılma. Neresi kırılsın? İpin yardımıyla kendimi geminin gövdesine çekiyorum. Bu sefer ipin ve antenin yardımıyla yakındaki robot tutamağını yakalıyorum. Of be diyorum, soluklanıyorum. Şimdi Rocky'nin kulaklarını deneme vakti. Alet kemerimden en büyük anahtarımı çıkarıyorum, gövdeye vuruyorum sertçe. Tekrar tekrar vuruyorum, tak tak tak. Sesi kendi GDF elbisemin içinde duyuyorum. İçeride hala hayattaysa bunu kesin duymuştur. Anahtarın bir yüzünü geminin gövdesine dayıyorum, ardından kaskımı da anahtarın diğer yüzüne getiriyorum. Kaskın içinde boynumu uzatıp çenemi kaskın ön yüzüne bastırıyorum. Rocky diye bağırıyorum avazım çıktığı kadar. Beni duyabiliyor musun bilmiyorum. Ama geldim dostum, geminin gövdesindeyim. Birkaç saniye bekliyorum. GDF elbisemin telsizi açık, her zamanki frekans, bir şeyler söyle, iyi olduğunu söyle. Radyonun sesini açıyorum. Tek duyabildiğim statik Rocky. Bir çıtırtı, kulaklarım dikkat kesiliyor. Rocky. Grace, soru. Evet, hayatımda hiçbir nota beni bu kadar sevindirmemiştir. Evet dostum, benim. Buradasın, soru. Sesi o kadar tiz çıkıyor ki onu zorla anlıyorum ama artık Eridian dilini epey rahat anlıyorum. Evet, buradayım. Sen diye ciyaklıyor, sen diye ciyaklıyor yine, sen buradasın. Evet, hava kilidi tünelini kur. Uyarı, Taumip 82.5. Biliyorum, biliyorum. Ksenonitin içinden geçebiliyor. Ben de bu yüzden geldim. Başının derde gireceğini biliyordum. Beni kurtardın. Evet, Taumiplere zamanında müdahale ettim. Hala yakıtım var. Tüneli kur. Seni Eride götüreceğim. Beni kurtardın ve Eride kurtardın diye ciyaklıyor. Şu kahrolası tüneli kursana. Gemine dön. Tüneli dışarıdan seyretmek istemiyorsan. Doğru ya. Hava kilidinin küçük penceresinden dışarıdaki hareketi seyretmeye çalışarak hava kilidinin kapısının yanında hevesle bekliyorum. Bu daha önce de olmuştu. Rocky'nin gövde robotuyla hava kilitlerini birleştiren tüneli kurması. Ama bu sefer işi biraz daha zordu. Blip A hiç hareket edemediğinden benim Meryem Ana'yı doğru pozisyona getirmem gerekti. Yine de hallettik. Nihai bir takırtı, ardından bir tıslama. Tanıyorum bu sesi. Hava kilidine girip dış pencereden bakıyorum. Tünel yerinde. Tüneli bozmamış. Niye bozsun ki? Bu uzaylı yaşamla ilk temastan kalan bir yadigar. Ben olsam ben de saklardım. Acil durum, salonun vanasını açıyorum. Geminin havası tünelin benden tarafını dolduruyor. İçerisi tamamen dolunca kapıyı açıp içeri süzülüyorum. Rocky beni tünelin öteki tarafında bekliyor. Kıyafetleri mahvolmuş, benim de yakından tanıdığım Taumip bokuyla kaplı. Tulumunun bir yanında yanıklar var ve kollarının ikisi epey kötü durumda. Zor günler geçirmişe benziyor ama vücut dili saf mutluluktan ibaret. Tutamaktan tutamağa sekiyor. Çok, çok, çok mutluyum diyor tiz bir sesle. Kötü durumdaki kollarını işaret ediyorum. Yaralandın mı? İyileşirim. Taumip salgınını durdurmak için bir sürü şey denedim. Hepsi başarısız oldu. Ben başardım diyorum. Benim gemim ksenonitten yapılma değil. Ne oldu? Soru. İç geçiriyorum. Taumipler nitrojene direnç kazanacak şekilde evrimleştiler. Ama aynı zamanda nitrojenden saklanmak için ksenonitin içine girme yetisini de kazandılar. Bunun yan etkisi olarak da Taumip 82.5 zamanla ksenonitin içinden geçebilmeye başladı. Şaşkınlık. Şimdi ne? Soru. Bende hala 2 milyon kilo astrofaj var. Eşyalarını buraya taşı. Eride gidiyoruz. Mutlu, mutlu, mutlu, mutlu duraksıyor. Nitrojenle yıkanmalıyım. Taumip 82,5'un Meryem Ana'ya binmesine müsaade etmemeliyim. Evet, sana güveniyorum. Bir sterilizör yap. Bir tutamaktan ötekine geçiyor. O yanık kolları canını yakıyor belli. Dünya ne olacak soru? Mini çiftlikleri böceklerle gönderdim. Taumip 82,5 eridyen çeliğinin içinden geçemiyor. Güzel, güzel diyor. Halkımın sana iyi bakmasını sağlayacağım. Belki evine dönmen için astrofaj yaparlar. Evet diyorum, o mesele. Ben eve dönmeyeceğim. Dünyayı böcekler kurtaracak. Ama ben bir daha dünyayı görmeyeceğim. Mutlu hoplamaları kesiliyor. Niye? Soru. Yeterli yiyeceğim yok. Seni eride götürdükten sonra öleceğim. Sen ölemezsin. Sesi pesleşiyor. Ölmene izin vermem. Seni eve göndereceğiz. Erit minnettar olacak. Sen herkesi kurtaracaksın. Seni kurtarmak için her şeyi yapacağız. Yapabileceğiniz bir şey yok diyorum. Yiyeceğim yok. Eride gidip birkaç ay kalacak kadar yiyeceğim var. Hükümetin evime gideyim diye bana astrofaj verse bile o yolculuktan canlı çıkamam. Evet yiyeceği ye. Aynı yaşamdan evrildik, aynı proteinleri kullanıyoruz, aynı kimyasallar, aynı şekerler işe yaramalı. Hayır, senin yiyeceklerini yiyemiyorum, unuttun mu? Sana kötü geldiğini söyledin, çözüm buluruz. Ellerimi kaldırıyorum. Bana kötü gelmekle kalmıyor, beni öldürür. Sizin ekolojiniz ağır metal kaynıyor. Onların çoğu da benim için zehirli. Anında ölürüm. Rocky titriyor. Hayır, sen ölemezsin. Sen dostsun. Süzülerek bizi ayıran duvara yaklaşıp fısıldıyorum. Önemli değil, kararımı verdim. İkimizin de dünyasını kurtarmanın tek yolu bu. Geriliyor. O zaman evine git, şimdi git, ben beklerim. Erit belki bir gün başka gemi gönderir. Saçmalama, ırkının canını bir tahmin üzerine riske atar mısın gerçekten? Birkaç saniye bir şey demiyor, ardından cevap veriyor. Hayır. Tamam, uzay elbisesi niyetine kullandın, şu topu giy de gel. Ksenonit duvarları nasıl onaracağını anlat, sonra da eşyalarını alır. Bekle diyor. Erit, yaşamı yiyemiyorsun. Yiyecek dünya yaşamın yok. Peki ya Adrian yaşamı soru? Hıh diyorum. Astrofaj mı? Onu nasıl yiyeyim? Hep 96 derecede. Beni canlı canlı yakar. Ayrıca sindirim enzimlerimin o tuhaf hücre zarını sindirebileceğini de sanmıyorum. Astrofaj değil. Taumip. Taumip ye. Onu yiye duruyorum. Ben ne? Taumipleri yiyebilir miyim ki? Onlar canlı, DNA'ları var, mitokondrileri var, hücrenin enerjisini sağlarlar, enerjiyi glikoz olarak depoluyorlar, Krebs döngüsünü yapıyorlar. Astrofaj değiller, 96 derece değiller. Başka bir gezegenin amipleri sadece. Eridyen yaşamındaki gibi ağır metal yok onlarda. Adrian'ın atmosferinde o ağır metaller yok zaten. Ben bilemiyorum, belki yiyebilirim. Gemisini işaret ediyor. Yakıt tanklarında 22 milyon kilogram taumipim var. Ne kadar istersin? Soru. Gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Uzun zamandır ilk kez umudu tadıyorum. Anlaştık. Pençesini bizi ayıran duvara koyuyor. Yumruğumu tokuştur. Gülüyorum ve yumruğumu ksenonite dayıyorum. Çak. Ona çak denir. Anladım. 49. ayrımın sonu. Sayfa 526.